Ayrım 26.
398. Özelleştirme. Özelleştirme, devletleştirmenin karşıtı bir deyimdir. Devletleştirme, anayasada yer aldığı halde, madde 47, özelleştirme ile ilgili herhangi bir düzenlemeyi anayasada rastlanılmaz. Özelleştirme, 24.11.1994 gün ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine dair kanunla ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu yasanın çıkarılmasında Anayasa Mahkemesi'nin özelleştirme ile ilgili olarak almış olduğu kararların katkısı ve etkisi büyük olmuştur. Ancak özelleştirmenin yine de anayasal zemine oturtulmasını sağlamak üzere anayasada değişiklik yapılmış ve 13.8.1999 gün ve 4.446 sayılı yasayla anayasanın 47. maddesi başlığına özelleştirme ibaresi eklenmiş ve getirilen ek fıkrayla devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir hükmü getirilmiştir. 398 Taksim A. Özelleştirmenin kapsamı. Özelleştirme yasası, özelleştirmenin kapsamını oldukça geniş tutmuştur. Kamu kesiminin elinde bulunan, kamu hizmetiyle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan ya da kamu hizmetinden ayrılabilen hemen hemen tüm iktisadi, ticari varlık ve değerler özelleştirilebilecektir. Yine bu yasaya göre belediye ve il özel idarelerinin ticari amaçlı kuruluşları, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları, örneğin baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri özelleştirmenin kapsamı içindedir. 398 Taksim B. Özelleştirmede uyulacak ilkeler. Özelleştirmede uyulacak ilkelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturması, özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil olmak üzere, aleniyet, açıklık içinde yürütülmesi, özelleştirme uygulamalarında milli güvenlik ve kamu yasasının gerektirdiği durumlar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel yönetimlere devir yapılmaması. 398 Taksim C. Özelleştirme Yüksek Kurulu. Bu kurul Başbakan'ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı, Başbakan'ın belirleyeceği bir devlet bakanı, özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı, Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı'ndan oluşur. Kurul üye tam sayısıyla toplanır ve oy birliğiyle karar alır. Bu kurul özelleştirmenin üst düzeyinde bir karar organıdır. Kurulun başlıca görevi kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına, özelleştirmeye hazırlanmasına, özelleştirme programına alınmasına, özelleştirme yönetiminin saptanmasına karar vermektir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği nihai devir işlemlerini, özelleştirme fonu ve özelleştirme idaresinin gelir ve gider programlarını onaylamakta, özelleştirme yüksek kurulunun görevleri arasındadır. 398 Taksim D. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başbakan'a bağlı tüzel kişiliği olan özel bütçeli bir kuruluştur. Bu kuruluşun görevleri arasında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararlarını uygulamak, özelleştirmenin gerektirdiği ve özelleştirme ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek, özelleştirme fonunu idare etmek yer alır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirmenin yürütme organıdır. 398 Taksim E. Özelleştirme Fonu. Özelleştirme idaresinin yapısı içinde bir özelleştirme fonu kurulmuştur. Özelleştirmeden ya da özelleştirme süreci içinde elde edilen tüm gelirler özelleştirme fonunda toplanır. Fonda toplanan gelirler ve özelleştirme ile ilgili harcamalarda kullanılır. Özelleştirme fonundan genel bütçeye kaynak aktarılamadığı gibi herhangi bir fona da aktarma yapılamaz. Madde 9. 2. Yönetsel kolluk. Dipnot: M. Kıratlı, Koruyucu İdari Hizmetler, Ankara 1973. L. Duran, İdari Hukuku 1982, sayfa 248, İH Özay, Gün Işığında Yönetim 1992, sayfa 359, A. Ş. Gözübüyük, T. Tan, İdari Hukuku Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi 1998, sayfa 727. 399. Kavram. Kolluk geniş kapsamlı bir kavramdır. Kolluk bir yandan kamu düzenini sağlayan, koruyan ya da bozulduğunda eski durumuna getiren yönetsel etkinlikler, diğer yandan da bu tür etkinlikleri yürüten görevliler anlamında kullanılır. Kolluğa zabıta veya polis de denir. Emniyet Teşkilat Kanunu polisi, idari, adli ve siyasi olmak üzere üç kısma ayırmıştır. toplumsal yaşamın gerektirdiği düzenin sağlanması için yönetimin bireylerin özgürlüklerine karışmasına, sınırlarını belirtmesine yönetsel kolluk denir. Bunu yapabilmek için yönetsel kolluk emir ve yasaklar koyar. Yönetsel kolluğun emir ve yasakları yalnız yönetimin dışında kalanlara değil, yönetimin içinde bulunan görevlilere de uygulanır. Yönetsel kolluğun yanında bir de adli kolluk vardır. Yönetsel kolluk kamu düzenini sağlar, adli kolluksa kamu düzenini bozanları kovuşturur ve yargı yerlerine verir. Siyasi polis ise Emniyet Teşkilat Kanunu'na göre devletin genel güvenliğine ilişkin işlerle uğraşır. 400. Yönetsel kolluğun amacı. Yönetsel kolluk kamu düzenini, toplumun güvenliğini, esenliğini ve sağlığını koruma amacı güder. Başka bir deyişle, kamu düzeni toplumun barış ve güven içinde gelişmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayacak bir ortamdır. Yönetsel kolluk kamu düzenini sağlarken, kamu yararı ile bireysel hak ve özgürlükler arasında da bir denge sağlar. Kolluk yetkisi ancak kamu güvenliğini, kamu sağlığı ve kamunun esenliği amacıyla kullanılabilir. Kamu özgürlükleri ancak bu amaçla kısıtlanabilir. Bunun için de yasal dayanağı gerek vardır. Kolluk ancak maddi düzeni korur. Düşünce ve ahlak alanındaki düzenin korunması kolluğun görevi dışındadır. Böyle olmakla birlikte ahlak alanındaki düzensizlik kamu düzenini bozucu bir nitelik kazanırsa kolluk bunu da önler. 401. Yönetsel kolluğun uğraş alanı, kamu düzeni. Yönetsel kolluk kamu düzenini sağlamaya ve korumaya çalışır. Yönetsel kolluğun uğraş alanı olan kamu düzeni genel olarak 3 alanda söz konusu olur. Bunlar güvenlik, esenlik ve sağlık konularıdır. A. Güvenlik. Güvenlik geniş kapsamlı bir deyimdir. Devletin korunmasından kazaların önlenmesine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bireylerin can ve mallarına karşı endişe duymalarının, saldırıya uğramalarının önlenmesi güvenlikle ilgili konulardandır. B. Esenlik. Esenlik, toplum gereklerini aşan maddi düzensizlik ve rahatsızlıkların bulunmayışıdır. Gürültü, duman, koku, toz gibi toplumu bireyleri etkileyen etkenlerin olan sınırlar içinde kalması ve tutulmasıdır. C. Sağlık. Sağlık, bireylerin bulaşıcı ve yaygın hastalıklardan korunması, toplumun sağlık koşulları içinde tutulmasıdır. Buna genel sağlık da denir. D. Genel ahlakın korunması. Kamu düzenini ilgilendiren ilk üç konu, maddi ve dış düzeni ilgilendiren konulardır. Dış düzeni tehlikeye sokan, açığa vurulmuş ahlaki tutum ve davranışlar sınırlı da olsa, yönetsel kolluğun görevleri içine girmektedir. Yönetsel kolluk, bireylerin düşünce ve inanç alanlarını düzenlemez, ancak bunların kamu düzenini bozacak biçimde, dışa yansımasıyla ortaya çıkan durumları önler. 402. Yönetsel kolluğun adli kolluktan ayrılması. Yönetsel kolluğun amacı kamu düzenini korumaktır. Yönetsel kolluk önleyici niteliktedir. Adli kolluk ise suçları kovuşturmak, suçluları ve kanıtlarını saptayıp yargı yerlerine vermektir. Adli kolluk bastırıcı niteliktedir. İki kolluk türü ülkemiz açısından yalnız görev yönünden ayrılmıştır. Her iki kolluk da aynı kuruluşlar ve kişiler tarafından yürütülür. Yalnız yaptıkları görevlerin türüne göre emir aldıkları yerler değişebilir. Adli kolluk görevini yapan güvenlik güçleri kimi kez savcıdan kimi kez de kendi üstlerinden emir alırlar. Her iki kolluk birbirini karşılıklı olarak etkiler. Yönetsel kolluk iyi çalışırsa suç ve suçlular azalır. Adli kolluk iyi çalışırsa kamu düzeninin bozulması büyük ölçüde önlenir. 402 Taksim A. Yönetsel kolluğun siyasi polisten ayrılması. Devletin genel güvenliğinden sorumlu olan siyasi polisin görevi, yönetsel kolluğun amacını oluşturan kamu düzenini korumak ve sağlamaktan farklıdır. Devletin genel güvenliği deyimi, devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, ülkenin ve ulusun bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiye karşı dıştan ve içten gelebilecek tehlikelere karşı korumayı içerir. Siyasi polisin görevi, devlet ve ulusun en üst düzeyde varlık ve birliğini korumaktır. Bu tür etkinlikler, Başbakan'a bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülür. 403. Genel kolluk, özel kolluk ayrımı. Yönetsel kolluk biri genel, diğeri özel olmak üzere iki kümede toplanır. Emniyet Teşkilatı Kanunu'na göre genel kolluk polis ve jandarmadan meydana gelir. Tüm ülke düzeyinde kamu düzenini sağlar ve aynı zamanda adli kolluk görevini de yapar. Polis şehir ve kasabaların, jandarma ise kırsal yöreleri genel kolluk güçleridir. Polis İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, jandarma ise yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir. Özel kolluk türleri hizmet alanlarına göre değişir. Avcılık, ormanları koruma, gümrük gibi. Bunlara hizmet kolluğu da denir. Özel yönetsel kolluğu, hizmeti yürüten kuruluşlar yerine getirir. Yönetsel kolluğu yürüten kuruluşlar aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Kolluk güçleri, genel olarak özel kolluk. Genel olarak jandarma, polis, özel kolluk, köy kolluğu, belediye kolluğu, gümrük kolluğu, orman kolluğu ve diğerleri. 404. Yönetsel kolluğun uygulandığı yerler. Yönetsel kolluğun kamu düzenini sağlamak için görevini yürüttüğü yerler 4 kümede toplanabilir. A. Kamuya ayrılan yerler, yollar, parklar gibi. B. Kamuya açık yerler, kahveler, sinemalar gibi. C. Özel iş yerleri. D. Bireylerin toplu bulunduğu yerler, okullar, hastaneler gibi. E. Konutlar. Bunların içinde özel iş yerleriyle bireylerin toplu olarak bulunduğu okul, hastane gibi yerlerde yönetsel kolluk bu yerlerin yöneticilerinin istekleri üzerine görev yaparlar. Konuta yönetsel kolluğun girmesi ve görev yapması olağanüstü durumlarda söz konusu olabilir. Anayasada da belirtildiği gibi kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciğin emri olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz. Madde 21. Yönetsel kolluğun en geniş bir biçimde görevini sürdürdüğü yerler, kamuya ayrılan yerlerdir. Buna karşılık en sınırlı kullanıldığı yerlerse konutlardır. 405. Kolluk yetkisini kullanan yerler. Kolluk görevleri ya genel ya da bireysel kararlar alınarak yürütülür. Kolluk yetkisini kullanan yerler aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Bakanlar Kurulu. Genel kolluk açısından Bakanlar Kurulu'nun düzenleyici işlemler yapma, genel emirler çıkartma yetkisi vardır. B. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı genel güvenlikten sorumludur. Bakan, güvenliği sağlayabilmek için genel düzenlemelere gidebilir. Valiler gibi diğer kolluk yetkilerini de kullanabilir. C. Vali, kaymakam, bucak müdürleri. Kolluk güçleri vali, kaymakam ve bucak müdürlerinin emri altındadır. Bunlar bulundukları yerlerde kamu düzenini sağlamakla yükümlüdürler. Bunların içinde valiler genel emir çıkartma yetkisine de sahiptir. D. Özel kolluk yerleri. Özel kolluk hizmetleri kolluğun konusuna göre çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülür. Örneğin ormanların korunması görevi Orman Genel Müdürlüğü'nce yürütülür. 406. Yönetsel kolluk işlemleri. Yönetsel kolluk işlemleri iki başlık altında ele alınabilir. A. Düzenleyici işlemler. Düzenleme yetkisine sahip olan kolluk görevlileri tüzük, yönetmelik ya da genel emir çıkararak kolluk önlemleri alırlar. Düzenlemeler yasak koyma biçiminde olabileceği gibi önceden izin alma ya da haber verme biçiminde de olabilir. Düzenleme yoluyla kolluk önlemlerinin alınabilmesi için yasal dayanağa gerek vardır. Düzenleyici kolluk işlemleri buyurucu, önleyici ve koruyucu nitelikte olan işlemlerdir. B. Bireysel işlemler. Bireysel kolluk işlemleri düzenleyici kolluk işlemlerinin bireylere uygulanmasıdır. Bu uygulama izin verme, yasaklama, yasaklara uyulup uyulmadığını denetleme gibi kişisel önlemlerdir. Bunlara uyulmaması zor yaptırımın uygulanmasını gerektirir. Örneğin, kamu sağlığı kurallarına uymayan lokanta kapatılır. Bireylerin kolluk kurallarına uymaları bazen zorlama yoluyla sağlanır. Bilindiği gibi zorlama, düzeni sağlayabilmek için maddi güç kullanılmasıdır. Bu, silah kullanmaya kadar gidebilir. Örneğin, terör örgütlerine karşı yapılacak harekatta teslim ol emrine uyulmayarak silah kullanmaya teşebbüs edilmesi durumunda, kolluk görevlileri eylemcileri etkisiz kılmak için doğruca ve duraksamadan ateşli silah kullanmaya yetkilidirler. 29.8.1996 gün ve 4.178 sayılı yasa madde 3 terörle mücadele kanunu ek madde 2. 407. Yönetsel kolluğun özellikleri. Yönetsel kolluğun özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Yönetsel kolluk önleyici ve koruyucu niteliktedir. B. Yönetsel kolluk önlemleri yasal dayanak ister. Yasalar açıkça yetkilendirmedikçe özgürlükleri kısıcı kolluk önlemleri alınamaz. C. Yönetsel kolluk işlemleri hak doğurucu değildir. Yönetsel kollukça verilen izinler her zaman geri alınabilir. D. Yönetsel kolluk kamu düzenini sağlamak için silah kullanmaya kadar giden çeşitli zorlama yollarından yararlanır. E. Yönetsel kolluk etkinliklerinden doğan zararlardan yönetim sorumludur. F. Yönetsel kolluk etkinliklerinin yargısal denetimi kural olarak yönetsel yargı yerlerince yapılır. 3. Yönetimin işlem ve eylemleri. 408. yönetim görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken çeşitli işlem ve eylemlerde bulunur. Tüzel kişilerden oluşan yönetimin işlem ve eylemleri, yönetim adına yasal sınırlar içinde kamu görevlileri denen kişilerce yerine getirilir. Bunların görev ve yetkileri de önceden konmuş olan kurallarla belirtilmiştir. Yönetimin işlem ve eylemleri çok ve çeşitlidir. Yönetimin etkinlikleri içinde hukuksal işlemler önemli bir yer tutar. Bunlar hukuksal nitelikleri dikkate alınarak çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Buna karşın yönetimin eylemlerini aynı biçimde sınıflandırma olanağı yoktur. Yönetsel eylemler çoğu kez yönetsel işlemlerin uygulanması, hazırlanması ya da bazı hizmetlerin yürütülmesi biçiminde kendisini gösterir. Hukuksal işlemler hakkında kısa ve genel bilgiler verildikten sonra yönetimin görevlerini yaparken, yetkilerini kullanırken başvurdukları yönetsel işlemlere, yönetsel sözleşmelere ve yönetsel eylemlere de kısaca değinilecektir. 1. Hukuksal işlemler. Dipnot: A.Ş. Gözü Büyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 1997, sayfa 128. Z. Reisoğlu, Borçlar Hukuku, 1993, sayfa 42. Z.S. Tekinay, Borçlar Hukuku, 1971, sayfa 33. 409. Kavram. Hukuk düzeninde değişiklik yapan irade açıklamalarına hukuksal işlem denir. Başka bir deyişle, hukuksal işlemler kişilerin hukuksal sonuç doğuran irade açıklamalarıdır. Hukuksal işlem deyimi yerine hukuki muamele ya da hukuki tasarruf da denir. Hukuk düzeninde geçerli bir değişikliğin olabilmesi için açıklanan iradenin bir hakka ya da bir yetkiye dayanması gerekir. Hukuksal işlemlerle bir hakkın doğumu ya da başkasına geçmesi veya niteliğini değiştirmesi veya tamamen ortadan kalkması sağlanır. Hukuk kuralı, nasıl hukukun durağan, statik yönünü gösterirse, hukuksal işlemde hukukun devinim, dinamik yönünü gösterir. Hukukun devinim yönünü gösteren hukuksal işlemlerin özellikleri 3 noktada toplanabilir. A. Her hukuksal işlem, hukuksal durumda bir değişiklik yapar ya da bir hukuksal durumu belirtir. B. Her hukuksal işlemde bir irade açıklaması vardır. C. Her hukuksal işlem, yasal bir yetkinin ya da hakkın kullanılmasıdır. 410. Hukuksal işlemin ögeleri. Hukuksal işlemlerin iki ana ögesi vardır. Bunlardan biri irade açıklaması, diğeri hukuksal sonuçtur. Eğer ortada hukuksal sonuç doğurmaya yönelmiş bir irade açıklaması yoksa, hukuksal işlemden de söz edilemez. Şimdi hukuksal işlemin bu iki ögesini kısaca gözden geçirelim. A. İrade açıklaması. Hukuksal işlem ancak iradenin açığa vurulmasıyla gerçekleşir. Psikolojik bir olay olan iradenin açığa vurulması, hukuksal işlemin doğabilmesi için zorunludur. Açıklanmamış, başka bir deyişle içide kalmış olan irade, hukuksal bir sonuç doğurmaz. Bir iş düşünce aşamasında kaldığı sürece, hukuksal bir işlemden söz edilemez. İçteki iradenin dışa vurulmasına, irade açıklaması ya da irade beyanı diyoruz. B. Hukuksal sonuç. Hukuksal işlemin ikinci ögesi hukuksal sonuçla ilgilidir. İradenin açıklanmış olması tek başına yeterli değildir. Açıklanan irade bir hukuksal sonuca yöneltilmiş olmalıdır. İradenin hukuksal bir sonuca yöneltilmiş sayılabilmesi için irade açıklamasında bulunan kimsenin gerçekleşmesini istediği sonucun hukuksallığını tam olarak bilmesine gerek yoktur. Onun yaşam deneyimlerine dayanarak iradesini bir sonuca yöneltmesi yeterlidir. 2. Hukuksal işlemlerin çeşitleri. 411. Hukuksal işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Genellikle hukuksal işlemler konusunda tek yanlı veya çok yanlı olanlar, nedene bağlı olanlar veya olmayanlar, karşılıklı veya tek yanlı hüküm doğuranlar, sağlar arasında yapılanlar veya ölüme bağlı olanlar gibi ayrımlar yapılır. Bundan başka hukuksal işlemleri kamu hukuku ve özel hukuk işlemleri olmak üzere iki ana kümeye ayırma olanağı da vardır. Hemen belirtelim ki hukuksal işlem kavramı esas itibariyle özel hukuk alanında gelişmiş ve düzenlenmiştir. Bununla birlikte kamu hukuku alanındaki hukuksal işlemler zamanla bazı özellikler kazanmışlar ve özel hukuk alanındakilerden farklı bir gelişim göstermişlerdir. Yönetimin yönetim hukukuna göre yaptığı hukuksal işlemlerin özelliklerini belirtmesine yardımcı olması yönünden hukuksal işlemlerin çeşitli açılardan sınıflandırılmasını aşağıda kısaca değinilmiştir. 412. Tek yanlı ve çok yanlı işlemler. Hukuksal işlemin tam olarak gerçekleşebilmesi için bir tarafın iradesinin açıklanması gerekli ve yeterli ise bu gibi işlemlere tek taraflı ya da tek yanlı veya tek iradeli hukuksal işlemler denir. Tek yanlı işlemlerde karşı tarafın iradesini açıklamasına gerek yoktur. Tek yanlı hukuksal işlemlerin hukuksal bir sonuç doğurabilmesi için bir tarafın irade açıklaması yeterli değildir. Birden çok iradenin açıklanması gerekir. Yönetimin yaptığı hukuksal işlemlerin çoğu tek yanlı işlemlerdir. Yönetimin yaptığı iki yanlı işlemlerin en belirgin örneği yönetsel sözleşmelerdir. Kurulların karar alabilmeleri için birden çok irade açıklamasına gerek vardır. Bir kurulun karar alabilmesi için kurul üyelerinin karar alma yeter sayısı kadar aynı doğrultuda iradelerini açıklamaları gerekir. Bunlara ortaklaşa işlemler de denir. Ortaklaşa işlemlerde birçok kişinin iradesini açıklamış olmasına karşın ortaklaşa işlem kurulun tek yanlı olarak açıkladığı iradeyi gösterir. Kararda önemli olan nokta, karar alma durumunda olanlar arasında hukuksal bir ilişkinin bulunmasıdır. Ancak belli bir hukuksal ilişki içinde bulunan kimselere, örneğin yönetim kurulu üyeliği gibi oy hakkı tanınmıştır. Dernek yönetim kurulu üyelerinin belli bir sorun üzerinde oylarını açıklamaları, oyların belirli bir çözüm yolu üzerinde birleşmesi ve öngörülen yeter sayıya ulaşması, kararın alınması için yeterlidir. Birden çok iradeyi gerektiren işlemlerden bir kümeyi de birleşme işlem denen, birbirinden ayrı fakat birbirini tamamlayan ve sonradan birleşerek hukuk düzeninde tek bir işlem olarak görünen işlemler oluşturur. Örneğin, yerel yönetimin bazı işlemleri ancak vesayet yerinin onayıyla tamamlanır. 413. Genel işlem ve birel işlem. İlgi alanları yönünden hukuksal işlemler, biri genel işlem, diğeri birel işlem olarak iki kümeye ayrılır. Genel işlemlere kural işlem ya da genel düzenleyici işlem de denir. Genel işlemlere sürekli soyut, nesnel ve genel durumlar belirlenir. Bunlar, hukuk düzenine yeni kural getiren ya da olan bir kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir. Yönetimin genel düzenleyici işlemleri arasında yaygın olanı yönetmeliklerdir. Örneğin, öğrenci yönetmeliğinden tüm öğrenciler yararlanır. Kural işlem bir kez uygulanmakla tükenmez, kişisel değildir. Kapsamına giren kişi, nesne ve olaylara sürekli olarak uygulanır. Birel işlemlere gelince, bunlar genel düzenleyici işlemlerin belli bir kişiye, nesneye ya da olaya uygulanması sonucu ve yalnız bunlar için geçerli bir durum yaratan işlemlerdir. Bunlara bireysel işlem de denir. Nesnel olan, genel işlemlere karşılık birel işlemlerin tümü özel niteliktedir. Hem öznesi hem de özne için yarattığı durum bellidir. 414. Durum işlem ve öznel işlem. Birel işlemler de kendi içinde iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri durum işlem, diğeri dar anlamda öznel işlemdir. A. Durum işlem. Durum işlem bir kişi nesne ya da olaya ilişkin olarak yapılan genel bir hukuksal durumdan bir diğerine girme, onun içinde bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran işlemdir. Dipnot. İH Özay Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma 1986 sayfa 138. Buna koşul işlem de denir. Bu işlemle belli bir kişi, genel ve kişilik dışı hukuksal bir duruma sokulur. Bireysel nitelikte olan durum işlem, gerçek anlamda yeni bir hukuksal durum yaratmaz. Kişiyi önceden var olan genel bir hukuksal duruma sokar. Belli kuralların bu kişiye uygulanmasını sağlar. Bu yönüyle durum işlemler de geniş anlamda öznel işlemlerdir. Durum işlemler nesnel içerikli işlemlerdir. Bu işlemle oluşturulan hukuksal ilişkinin içeriği nesnel olarak önceden konmuş olan hukuk kurallarıyla saptanmıştır. İşlemi yapan ya da işlemle ilgili bireyin işlemin yapılmasında iradesi gereklidir. İlgililer işlemi yapıp yapmamakta serbest olmakla birlikte işlemin içeriğini düzenlemekte serbest değildirler. İşlemin içeriği kuralsaldır. Önceden kural işlemlerle saptanmıştır. Örneğin bir kişi evlenmekle evlilik denen kişilik dışı bir hukuksal duruma girmiş olur. Hukuksal durum tüm evliler için birdir. Bir kimse vali olmakla valiler için yasalarla tanınan hukuksal bir duruma girmiştir. Bu durum tüm valiler için birdir. Memurun yönetimle olan ilişkisi kuralsaldır. Önceden düzenlenmiştir. Taraflar işlemin içeriğini değiştiremezler. Nesnel içerikli işlemlerle bireyler önceden düzenlenmiş hukuksal bir duruma sokulur. Yönetim alanında durum işlemler yaygındır. B. Öznel işlem. Öznel işlemlerle genel olarak belli bir kişi ya da kişiler arasında özel bir hukuksal durum yaratılır. Yaratılan hukuksal durum hem özeldir hem kişiseldir. Öznel işlem yeni bir hukuksal durumun doğmasına neden olan bir işlemdir. Öznel işlemler yönetim alanında tek yanlı olabileceği gibi iki yanlı da olabilir. Yönetim alanında yaygın olan öznel işlemler tek yanlı işlemlerdir. Belli bir kişiye vergi salınması, bir gazetenin toplatılması gibi bu tür öznel işlemlerde yönetim, öznel işlemin içeriğini saptarken yine önceden konmuş olan kurallarla bağlıdır. Yönetim, işlemin içeriğini saptamada tamamen serbest değildir. Buna karşın iki yanlı öznel işlemlerde, örneğin sözleşmelerde, işlemin yapılıp yapılmamasında ve içeriğinin saptanmasında ilgililerin iradesine yer verilmiştir. Sözleşmeyi yapanlar hem yapıp yapmamakta hem de içeriğini saptamakta belli ölçüde serbesttirler.